Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. İranlı karilerden Brumendi, Bakara suresinin 255. ayeti kerimesini telavet ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا
Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak olan kimdir? O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi ve masalımızın devamını hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde peri masallarında sihir ve büyü etkenleri ve alet ve eşyaları ve malzemelerinden söz ettik ve kahramanlara yardım eden insanlar, büyülü hayvanlar ve devlerin hayatı ona bağlı olan tılsımlarla tanıştık. Peri masallarında bir başka büyü ve sihir unsuru harikulade dostlar ve arkadaşlardır. Bu dostlar ve arkadaşlar çok acayip yetenekleriyle genellikle herhangi bir sebep olmaksızın kahraman ile birlikte yola çıkar ve ona türlü sorunların ve sıkıntıların aşılmasında yardım eder. Bu karakterlerin çok büyük hacimlerde sıvıları içebilmeleri veya devasa yapıları ve dalları kaldırma güçleri gibi çeşitli yetenekleri söz konusudur. Bazen de bu masallarda devlerde öykünün kahramanına hizmet eder ve onların harikulade dostlarından sayılır.
Peri masallarında öykünün kahramanının eline geçen büyü ve sihir aletleriyle bu aletleri ele geçirme yöntemleri arasında herhangi bir özel ilişki yoktur. Örneğin öykünün kahramanı hayvanların yardımından yararlanmak için her zaman onlara önceden yardımcı olmuş olması gerekmez. Ve bazen bu hayvanları satın alır veya bulur. Bazen de hayvan karakteri hiçbir sebep olmaksızın kahramana yardımcı olur. Ama yine de masalı anlatanların uyduğu bazı kurallar da vardır. Nitekim İranlı peri masallarının hiçbirinde hiç kimse herhangi bir şarta veya talebe karşılık sihirli veya büyülü hayvanları kahramana vermez. Öykünün kahramanı Süleyman'ın büyülü yüzüğünü bir şeye karşılık elde edebilir veya onu satın alır veya bulur ya da iyi bir amelin karşılığı olarak kazanır.
Bazen öykünün kahramanı öldürülünce yere akan kanından bir şeyler ortaya çıkar ve daha sonraları kahramanın ölüm sırrını aydınlatır. Ve genellikle de öykünün sonunda ölen kahraman bu büyülü şeyin içinden canlı ve sapasağlam ortaya çıkar. Peri masalları uzmanlarına göre bu tür kavramlar öykünün ait olduğu eski milletlerin çok eski ve ilkel inançlarına dayanır. İlkel inançlara doğaya tapmayı, eşyaların canlı olduğu düşüncesi, hayatın yeniden yaşandığı inancı ve sihir veya büyü inancı gibi inançları örnek vermek mümkün. Eski ve ilkel inançların incelenmesi, İranlı kavimlerin bu inançlarından nasıl yaşlı ninelerin anlattığı masalların ana temasını oluşturduğuna açıklık getirir.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehbanu ile yaşadığını, Şehbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık ve dedi ki, Molla Bacı Şehbanu'dan anasının sirke küpünü atmasını istedi. O da öyle yaptı ve Molla Bacı daha sonra Şehbanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık ve dedi ki, Şehbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi. Ve dev de Şehbanu'yu yardım ederek güzelleşmesi ve anında bir ay ve bir çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Yine Molla Bacı Şehbanu'nun sarı inekten yardım aldığını, ineğin kızın öldürdüğü annesi olabileceğini ve bu yüzden sarı ineği yok etmeye karar verdiğini, Şehbanu maceradan haberdar olduğunu ve devden yardım talep ettiğini, dev de sarı ineğe benzer bir ineği ona verdiğini ve böylece annesini kurtardığını, prens ise hala Şehbanu'yu düşündüğünü anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Şehbanu'yu düğünde gördükten sonra ona sırılsıklam aşık olan kralın genç oğlu onu bulamayınca hastalandı ve yataklara düştü. Kraliçe kentin tüm hekimlerini topladı ve onlardan oğlunun derdini anlamalarını ve varsa derdine çare bulmalarını istedi. Hekimler hemen genç prensin bir kıza aşık olduğunu ve kızın ayakkabılarından birisinin elinde olduğunu anlar. Kraliçe durumu anlayınca oğlunu teselli eder ve gönlünü ferah tutmasını söyler ve istediği kız Kaf Dağı'nın ötesinde olsa bile onu bulacağını ve elini oğlunun eline vereceğini anlatır.
Bundan sonra kralın eşinin talimatı üzerine birkaç deneyimli yaşlı kadın ayakkabıyı ellerine alır ve kente ev ev dolaşır. Ama ayakkabının sahibini bulamaz. Çünkü ayakkabıyı hangi kızın ayağına denedilerse ya dar ya da büyük gelir. Sıra Şehbanu'nun babasının evine gelince Molla Bacı Şehbanu'yu fırının içine atar ve üzerine de susam dolu bir tepsiyle kapatır ve bir horozu da fırının üzerindeki tepsinin yanına bırakır ki susamları yesin ve gürültü yapsın ki Şehbanu ses çıkardı, takdirde kimse sesini duymasın. Yaşlı kadınlar eve gelir ve evde kızları olup olmadığını sorar. Molla Bacı da tabii ki kızımız var, hem de iyisi de var diye karşılık verir ve hemen ardından kızını getirir. Yaşlı kadınlar ayakkabıyı kıza verir ve denemesine söyler. Kız her ne kadar çaba gösterdiyse nafile. Ayakkabı bir türlü ayağına uymaz. Öte yandan kentte başka ev kalmadığı için yaşlı kadınlar Molla Bacı'dan evde başka kız olup olmadığını sorar. Molla Bacı ise bir tek bu kızı olduğunu söyler. Ama birden horoz, fırının üzerinde susam tepsisi, ay parçası fırının içi, tepsiyi kaldır, ay parçasını çıkar diye ötmeye başlar.
Horozun ötüşünü duyan yaşlı kadınlar şaşırır ve horozun neler söylediğini merak eder. Molla Bacı ise hemen bir taş alır ve horoza atar ve bu horozun zamansız öttüğünü, yarın hemen onu keseceğini ve elinden kurtulacağını söyler. Atılan taştan korkan horoz kaçar ve duvarın üzerine atlar ama yine aynı tekerlemeyi tekrarlar. Yaşlı kadınlar bu kez tekerlemeyi anlar ve birbirine gidip fırını açıp içinde neler olduğunu görmelerini söyler. Bunun üzerine yaşlı kadınlar fırının üzerindeki tepsiyi kaldırır ve içinde ay parçası güzel bir kızı görür. Kadınlardan biri Şehban'ın elini tutar ve fırından çıkarır ve sevinç çığlıkları atarak şöyle der: Allah'ım, kim şimdiye kadar alnında ay, çenesinde yıldız olan bu kadar güzel bir kız görmüştür? Öteki yaşlı kadınlar da gelir ve hemen ayakkabıyı kızın ayağına denemeye başlar ve ayakkabının Şehban'ın ayağına tam uyduğunu fark eder.
Bunun üzerine yaşlı kadınlar Molla Bacı'ya döner ve şöyle der: Kralın oğlu bu kıza aşık ve bu yüzden yemekten içmekten kalmış. Şimdi ne istiyorsan söyle ki getirsinler ve kızı götürsünler. Molla Bacı şöyle der: Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece 2 metre kadar mavi keten kumaş getirin ama bir şartım var. O da bu kızı da vezirin oğluna alın. Yaşlı kadınlar bu şartı krallığa anlatacaklarını, kral da vezirine öbür kızı oğluna almasını emredeceğini, fakat anlamadıkları şey neden bu kadar güzel kızı bu kadar ucuza verdiğini sorarlar. Molla Bacı ise Şerpanu'yu kötülemeye başlar ama yaşlı kadınlar bu sözler onları ilgilendirmediğini, kralın oğlu kızı istediğini anlatır.
Ertesi gün saray kadınları 2 metre ketenden kumaş, yarım kilo sarımsak ve yarım kilo soğanla gelir ve kızı götürmeye geldiklerini söyler. Molla Bacı öteki kızını ne zaman götüreceklerini sorar. Kadınlar onu da kralın oğlu evlendiği günün ertesi günü gelip götüreceklerini ve vezirin oğluna vereceklerini söyler. Molla Bacı da madem öyle kızı akşamüstü gelip götürmelerini söyler. Kadınlar neden akşamüstü diye sorar. Molla Bacı Şehban'ı için düğün kıyafeti hazırlamak istediğini söyler. Kadınlar kabul eder ve gider. Molla Bacı mavi keten kumaştan Şehban'ı için geniş bir elbise diker ve ona giydirir. Akşamüstü saray kadınları geri döner ve Şehban'ı alarak saraya götürmek ister. Evden çıktıklarında ise Şehban'ı şöyle der: Şimdi kentin dışına çıkıp annemle vedalaşmalıyım. Kadınlar sorar: Yoksa bu kadın annen değil miydi? Şehban'ı ise hayır, üvey annemdi der. Kadınlar şöyle der: Şimdi neden seni fırında sakladığını, ardından da hakkında kötü şeyler söylediğini ve seni bu kadar ucuza verdiğini anladık.
Şehban'ı saray kadınlarını çöle götürür ve kuyuya yaklaşınca şöyle der: Siz burada bekleyin. Ben gidip annem ile vedalaştıktan sonra hemen dönerim. Şehban'ı kuyuya iner. Kuyudaki dev sorar: Nereye gidiyorsun bu keten elbise ile? Şehban'ı şöyle der: Beni koca evine götürüyorlar. Vardından tüm olup bitenleri anlatır. Dev hemen ipekten bir elbise, yakut taşla süslü bir taç, elmastan bir yüzük, zümrütten bir kolye ve altından da bir çift ayakkabı hazırlar ve Şerpanu'ya verir ve Şerpanu da hemen üstünü değiştirir. Dev şöyle der: Kralın oğlu sana içecek Ne ikram ederse al ama onun anlayamayacağı şekilde dök gitsin. Şerbanu devle vedalaşır ve kuyudan çıkar ve saraydan gelen kadınların yanına döner. Yaşlı kadınlar Şerbanu'yu yeni kıyafetiyle görünce şaşkına dönerler ve ona övgüler yağdırdıktan sonra birlikte sarayın yolunu tutar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuli.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Büyüteni isimli dizi sohbetimizin 75. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Büyüteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duracağız. Önümüzdeki birkaç bölümde ise sinirsel tik bozuklukları, ayak, bel, baş ağrıları, bel paralizisi, miyopati ve nörojenik mesaneli konuşacağız. Bu bölümde ise bel paralizisi veya felci ile konuşmak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bel paralizisi veya bel felci, yüz kaslarının geçici olarak zayıflığına işaret etmekte ve felce neden olan bir durumu göstermektedir. Yüz kaslarını kontrol eden sinirler iltihaplandığında, şiştiğinde veya sıkıştığında bu durum yaşanabilir. Bu durum yüzünüzün bir tarafının aşağı düşmesine veya gerilmesine neden olabilir. Sorun yaşanan tarafta görünmemekte veya gözlerinizi kapatmakta zorlanabilirsiniz. Çoğu durumda bel felci geçicidir ve semptomları genellikle birkaç hafta sonra kaybolur. Bel felci her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen 16 ile 60 yaş arasındaki kişilerde daha sık görülür. Bel paralizisi veya felci adını hastalığı ilk tanımlayan İskoç anatomist Charles Bell'den almıştır.
Bel felcinin belirti ve semptomları aniden ortaya çıkar. Hızlı başlangıçlı, yüzün bir tarafında birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkan tamamen felç olma durumu veya hafif zayıflık şeklinde gelişebilir. Yüzün sarkması ve gözleri kapatma veya gülümseme gibi yüz ifadelerinde ve mimiklerinde zorluklar veya etkilenen tarafta çene çevresinde veya kulakta veya kulak arkasında ağrı belirtir. Belirtileri yaşanabilir. Yüzün etkilenen tarafında sese karşı artan hassasiyet, baş ağrısı, iştahsızlık, kendiliğinden akan gözyaşı ve tükürük miktarındaki değişiklikler bu hastalığın diğer belirtileridir. Nadir durumlarda bel felci yüzünüzün her iki tarafındaki sinirleri de etkileyebilir. Herhangi bir felç, halsizlik veya sarkıklık gördüğünüz takdirde hemen doktorunuza başvurun.
Bel felcinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genellikle viral bir enfeksiyonla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bel felci ile ilişkili virüsler arasında uçuk ve genital, sihirlere, herpes simplexe, su çiçeği ve zona herpes, zoster, enfeksiyoz, monoküleoz, Epstein-Barr, sitomegalovirüs enfeksiyonları ve solunum yolu hastalıklarına adenovirüslere değinebiliriz. Ayrıca kızamıkçık, kaba kulak, grip, el ve ayak ve ağız hastalığı Coxsackie virüsü de bu hastalığa yol açabilir.
Bel paralizisi özellikle 3. çeyreğinde olan hamile kadınlar veya doğumdan sonraki ilk haftalardaki kadınlarda veya grip veya soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olan veya şeker hastalığı olan kişilerde daha sık görülür. Bel felcinin tekrarlayan ataklığı nadirdir ancak bu vakaların bazılarında ailede tekrarlayan atak geçmişi vardır. Bu durum bel felcine genetik bir yatkınlığı gösterir.
Bel felcinin yan etkileri olabilir. Hafif bir bel felci vakası genellikle bir ay içinde geçer. Bu durumdaki iyileşme süreci tam felç içeren daha ciddi bir vakadan farklıdır. Bu durumda hastalığın yan etkileri yüz sinirlerinde geri dönüşü olmayan hasarlar içerebilir. Ayrıca sinir liflerinin anormal şekilde yeniden büyümesine şahit olabiliriz. Bu durum yüzü hareket ettirmeye çalışırken bazı kasların istemsiz kasılmasına neden olabilir. Örneğin gülümserken zarar gören tarafta gözler kapanabilir. Göz kapağı birden düşebilir. Kapalı gözün şeffaf koruyucu tabakasının aşırı kuruması ve kaçınması sonucu oluşan kısmı veya tam körlükte bu hastalıkta da ortaya çıkabilir.
Bel felcini teşhis etmek için özel testler yoktur. Doktorunuz yüzünüze bakacak, gözlerinizi kapatarak, kaşlarınızı kaldırarak, dişlerinizi göstererek, kaşlarınızı çatarak ve diğer hareketlerle yüz kaslarınızı hareket ettirmenizi isteyecektir. İnme, enfeksiyonlar, limi hastalığı ve tümörler gibi diğer durumlarda yüz kaslarında zayıflığa neden olabilir. Bu açıdan bu bozukluklar bel felci ile aynı seviyededirler.
Belirtilerin nedeni bilinmiyorsa doktorunuz başka testler ve denemeler yaptırabilir. Elektromiyografi sinir hasarının varlığını doğrulayabilen ve şiddetini belirleyebilen bu testlerden biridir. EMG ve ayrıca uyarıyan yanıt olarak bir kasın elektriksel aktivitesini ve bir sinir boyunca elektriksel uyarıların iletiminin durumunu ve hızını da ölçer. Kafatası kırığı veya tümör gibi yüz sinirleri üzerindeki diğer olası baskı kaynaklarını belirlemek için görüntüleme taramaları da istenebilir.
Bel felci olan çoğu insan tedavi olsun ya da olmasın sonunda iyileşir. Aslında daha erken tedavi amaçlı bel felci için herkese uyan tek bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak doktorunuz iyileşmenizi hızlandırmak için ilaçlar veya fizik tedavi önerebilir. Bel felci için cerrahi nadiren başvurulan bir seçenektir. Hastalık için kullanılan ilaçlar prednizon gibi kortikosteroidleri güçlü anti-inflamatuar maddelerini içerir. Bel felcinde antiviral ilaçların rolü hala tam olarak açıklanmamıştır. Antivirüsler tek başına plasebolara kıyasla hiçbir fayda göstermediği bilinmektedir. Steroidler eklenen antiviraller bel felçli bazı kişiler için faydalı olabilir ancak bu henüz kanıtlanmamıştır.
Felç olan adaleler ve kaslar büzülüp kasılabildiklerinden dolayı kalıcı kasılmalar ortaya çıkabilir. Bir fizyoterapist size bunun yaşanmasını önlemek için yüz kaslarınıza nasıl masaj yapacağınızı ve egzersiz yapacağınızı öğretebilir. Geçmişte dekompresyon cerrahisi sindirin içinden geçtiği kemikli kanalı açarak yüz sinirlerini üzerindeki baskıyı da azaltmak için kullanılıyordu. Günümüzde basınç düşürme veya dekompresyon ameliyatı önerilmemektedir.
Yüz siniri hasarı ve kalıcı işitme kaybı bu ameliyatla ilişkili potansiyel risklerdir. Nadiren kalıcı fasiyel sinir problemlerini düzeltmek için plastik cerrahi gerekebilir. Yüzün yeniden şekillendirmesi pürüzsüz bir yüz oluşturmaya yardımcı olur ve yüz hareketlerini eski haline getirir. Bu tür ameliyatlara örnek olarak kaş kaldırma, göz kapağı kaldırma, yüz implantları ve sinir nakli gösterilebilir. Kaş kaldırma gibi bazı işlemlerin birkaç yıl sonra tekrarlanması gerekebilir.
Bazı yöntemlerle olası hasarı azaltabilirsiniz. Kapatamadığınız gözü korumak için gündüz göz damlası, gece ise göz merhemi kullanabilirsiniz. Bu önlemler gözün nemli kalmasına yardımcı olur. Gündüzler ve bahar aylarında gözlük kullanabilirsiniz. Geceleri gözlerinizi uyku bandı ile bağlayabilirsiniz. Aspirin, ibuprofen veya asaminofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler ağrınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Fizyoterapi egzersizlerinizi yapın. Yüz masajı ve egzersizi fizyoterapistin tavsiyelerine göre yapılmalıdır. Bu önlemler yüz kaslarının gevşemesine yardımcı olabilir. Bel felci olan kişiler için alternatif tedavilerin kullanımına dair çok az bilimsel kanıt olmasına rağmen bazı hastalar akupunktur ve biofeedback, bio geri bildirim eğitiminden de yararlanılabilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com'dan takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin 24. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde tolerans göstermenin iletişim kurmadaki rolünü ele alacağız.
istenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Yaşamı ve başkalarıyla ilişkileri geliştirmeye yardımcı olan bir diğer beceri de öz denetim ve tolerans gösterme becerisidir. Kendini kontrol etme veya kendini denetleme becerisi, insanların arzularının tatminini ertelemesine ve aceleci davranışlar göstermemesine izin veren kazanılmış bir beceridir. Kendini kontrol etme becerisini güçlendirmenin kişi için kendine güveni artırma, esneklik, empati gibi birçok faydalı etkisi vardır.
Toleranslı olma ve sabırlı olmanın sonuçlarından biri de affetmektir. Bağışlama ve affetme ise mertlerin erdemlerinden biridir ve ilişkileri, dostlukları ve sevgiyi güçlendirir. Alçak gönüllü olmayan ve toleranslı olmayan bir insan affetmez. Aynı şekilde Yüce Allah'ın rahmeti de mağfiretine ve affına neden olur. Emir el-Müminin Ali Aleyhisselam bir hutbesinin başında şöyle der: Allah'a hamdolsun, hilminin büyüklüğü mağfiret ve affının sebebi olan Allah'a hamdolsun.
Peygamber Efendimiz'e yumuşak huylu olmayı emreden ayetlerden biri de şudur: Allah'ın rahmetinin bereketiyle insanlara karşı yumuşak ve şefkatli oldunuz. Sert ve katı kalpli olsaydınız herkes etrafınızdan dağılırdı. Öyleyse onları bağışla, onlar için af dile ve işlerde onlarla istişare et. Ayrıca hilmin ve sabırlı olup tolerans göstermenin etkilerinden biri de kusurların önlenmesi ve halk karşısında beğenilen şekilde yaşanmasıdır.
İmam Ali Aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuştur: Hilimli olan, sabırlı olan biri, işinde aşırıya kaçmayan, işinde kusur etmeyen, insanlar arasında güzel bir hayat yaşayan kimsedir. Öz denetim, zararlı düşünce ve eylemlerin eyleme dönüşmesini engelleyen içsel bir mekanizmadır. Öz denetim, insanlara davranışlarını kontrol etmeyi, çevreye ve gerçekliğe uyum sağlamayı öğreten yaşam becerilerinden biridir. Öz denetimin özgüven üzerinde büyük etkisi vardır ve genellikle öz denetim becerisine sahip kişilerin özgüvenleri de yüksektir. Otokontrol olarak da bilinen öz denetim insan için birçok avantaja sahip olduğundan kişinin hatalarını çabuk fark etmesini ve düzeltmeye çalışmasını sağlar. Bu beceriyi çocuklukta kazanmak çok önemlidir. Çünkü çocukluktan itibaren öz denetim eğitimi almış bir kişi arzularını erteleyebilir ve böylece üretkenliğini ve olumlu işleyişini artırabilir. Öte yandan öz denetim ve öz denetleme diğer harici kontrollerden daha düşük maliyetlidir.
Bu beceriyi öğrenen ve hayatında kullanan kişi onu diğer insanlardan ayıran özelliklere sahiptir. Bu insanlar genellikle kendilerini iyi hissederler ve özgüvenleri yüksektir. Bu insanlar yetkin ve liyakatli olup verimlilik açısından kendi yeteneklerine güvenirler. Bu tür insanlar farklı durumlarda esnektirler, sorun ve zorluklarla karşılaştıklarında daha az psikolojik baskı yaşar ve nadiren baskıya yenik düşerler. Kendini kontrol eden insanlar yüksek empatiye sahiptir ve zor durumlarda başkalarına yardım edebilir. Belirtildiği üzere öz denetimin kurumsallaşması ve karakteristik hale gelmesi için insanlara bu beceriyi çocukluktan itibaren öğretmek daha iyidir. Ebeveynler çocuklarına öz kontrolü öğretmek için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Bu beceri bazı teknikler kullanılarak güçlendirilir. Öz kontrolü öğretmenin ilk adımı, ebeveynlerin çocuklar için iyi bir rol model olmalarıdır. Çocuklar her zaman ebeveynlerini izler ve farkında olmadan davranışlarını taklit ederler. Bu nedenle ebeveynlerin öz kontrol becerilerini güçlendirmeye çalışmaları en iyi seçenektir.
Çocukların gerçekçi sınırları bilmeleri ve ebeveynlerinin hayır kelimesiyle yüzleşmeleri gerekir. Bazı durumlarda arzularını ertelemenin gerekli olduğunu öğrenmelidirler. Hayır demek küçük şeylerle başlayabilir. Örneğin çocuk belirtilen miktardan daha fazla çikolata yemek isterse isteğine hayır deyin. Çocukların çikolata yemek, televizyon seyretmek gibi aktivitelerden vazgeçmeleri çok zordur. Ebeveynler çocukları bu beceriyi güçlendirdikleri için onları ödüllendirebilirler. Bu ödül sözlü bile olabilir. Bu konu giderek çocuk için bir kural ve slogan haline gelir ve çocuk bir şey yapmadan önce durup düşünmeyi öğrenir.
Tahran Radyosu.
Belirtildiği gibi insanlar bu beceriyi kendi içinde güçlendirebilir. Bu beceriyi güçlendirmenin yollarından biri de kişide bir bağımlılık ve taahhüt oluşturmaktır elbette. Bu bağımlılık kişinin yeteneğine uygun olmalıdır. Ayrıca bir kişi eylemlerinin ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi de öğrenmelidir. Arzuların hızlı bir şekilde tatmin edilmesine yol açan durumlardan kaçınmak ve cazip durumları terk etmek bu stratejilerden bir diğeridir. Arzuların tatminini geciktirdiğiniz için kendinizi ödüllendirmek, herhangi bir şey yapmadan önce beklemek ve düşünmek, egzersiz ve yürüyüş gibi olumlu yollarla duyguları serbest bırakmak ve olumlu cümleleri tekrarlamak, meditasyon veya zihin yönetimi bu beceri güçlendirmenin diğer yollarıdır.
Pek çok insan gelip geçici arzularına teslim olur ve bu arzularını tatmin ederek uzun vadede kendilerine ve başkalarına zarar vereceklerini bilseler bile istek dışı alışkanlıkla bu yönde hareket ederler ve sonra vicdan azabı ve vicdan sorgulaması çekerler. Bu nedenle hepimizin bu beceriyi güçlendirmesi ve sayısız yararlarından faydalanması gerekiyor. Çünkü bu beceriyi güçlendirerek ve kurumsallaştırarak hataları hızlı bir şekilde düzeltmek mümkündür. Böyle beceriler aynı zamanda üretkenliği artırır ve sosyal adaleti güçlendirir.
Ne yaparsak yapalım, ister fiziksel iş, isterse zihinsel kararlar eşiğinde, istenen sonuçlara ulaşmada öz kontrolün önemi açık ve nettir. Duygular bizi yenerse mantık doğal olarak kaybolacak ve verdiğimiz kararlar muhtemelen yapıcı kararlar olmayacaktır. Otokontrol belli bir süreçle erişilebilirdir. Bu süreç hedeflerin ve standartların belirlenmesini, davranış ölçütlerini, öz değerlendirmeyi ve öz yönetimi içerir. Her insanın kendine özel hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için özel normları takip eder. Kendini kontrol etmek isteyen kişi öncelikle hangi yönde hareket etmek istediğini ve mevcut durumundan hangi duruma geçmek istediğini bilmelidir. Bu aşamada kişi belirli davranışlardan kaçınmayı veya arzu edildiğini düşündüğü bazı eylemleri yapmayı taahhüt eder.
Otokontrol sürecindeki ikinci adım kişinin kendisi için belirlediği hedefi gerçekleştirmek için adımlar atmasıdır. Bu aşama aslında onun davranış ve eylemidir. Genel kontrol süreciyle karşılaştırıldığında davranış aslında bir kişinin önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için gösterdiği performanstır. Kendi kendini kontrol etme sürecindeki üçüncü adım, istenen standartlara dayalı olarak kişinin hedeflerini performansıyla eşleştirmektir. Başka bir deyişle, bu aşamada kişi performansını, hedeflerini ve hayallerini ne kadar ulaşmakta yardımcı olabileceğini değerlendirir. Şimdi, elde edilen sonuç, kişinin performansının kendisinden beklediğinden daha fazla olmaması ve istenen hedefleri tam olarak karşılayabildiği ile ilgilidir. Bu durumda sonuç kişinin performansından memnun kalması veya kendini tatmin etmesi ve kendini becerikli olarak görmesidir. Bireyin performansının önceden belirlenmiş hedeflere tam olarak uymaması da mümkündür. Bu durumda birey istediğini elde edemeyecektir. Ayrıca performansının ve davranışının istenen hedeflerden uzak olması da mümkündür. Bu durumda kişinin hedeflerine ulaşmak için planlarını ve stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerekir. Öz kontrol sürecinin son aşamasında performans ve davranışların hedef ve standartlar, istek ve umutlarla karşılaştırılmasına dayalı olmasıdır. Kişi kendini düzeltmeye ve davranışındaki olası zayıflıkları gidermeye çalışır. Elbette bu aşamada kendini ödüllendirme ve cezalandırma, kendini kontrol sürecinde davranışı düzeltmede önemli bir rol oynayabilir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.il.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bin nebevi hadiste şöyle buyuruyor: Allah'ın rahmetiyle kuşatılan ve aziz ve celil olan Allah'ın nuruyla örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlerle birlikte İran'ın kutsal Meşhed kentinde doğan ve çocukluk yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet kuran genç karilerden Muhsin Hacı Hasan-ı Kargar ile tanışacağız.
Kur'an-ı Kerim'i öyle tilavet etmek istiyorum ki Allah benden razı olsun. Bu sözler bugün tanışmak istediğimiz İranlı genç karilerden Muhsin Hacı Hasani Karger'e ait. Genç yaşlarda Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinci olmanın pek de önemli olmadığını, Kur'an-ı Kerim öğretileriyle yorularak gelişmenin insanın yücelmesine sebep olduğunu öğrendi. Kısa fakat bir o kadar da zengin ve verimli hayatında manevi ve ahlaki kemalatı geliştirmeyi seçti ve genç yaşta şehadet mertebesine nail oldu. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinciliğiyle de kazanan bu yüce şehit, tilavetleriyle kulakları okşayan Şehit Muhsin Hacı Hasani askeri Karger'dir.
İran'ın kuzeydoğu bölgesinde olan Kutsal Meşet kentinde mümin ve Kur'an-ı Kerim'e gönül veren bir ailede dünyaya geldi. Kur'an-ı Kerim ile çocukluk yaşlarından itibaren anne ve babasının teşvikleriyle tanıştı ve 3 yaşından itibaren iki büyük ağabeyi tarafından eğitim aldı. Ailesinin anlattığına göre Muhsin Hacı Hasani askeri Karger çocukluktan beri aile arasında sevilen biriydi. Sahip olduğu iyi ahlak onun özelliklerinden biriydi. Annesi şöyle anlatıyor. Muhsin çok ahlaklı ve mütevazi biriydi ve her zaman öyle bir Kur'an tilavet etmek istiyorum ki Allah'ı hoşnut edeyim diyordu. Muhsin'in tilaveti her zaman davranışıyla aynıydı ve vahiy kelami onun davranışlarına ve hareketlerinde açıkça göze çarpıyordu.
...16 yaşına varmadan ülkede düzenlenen Kur'an-ı Kerim yarışlarına birinci olmayı başardı. Aynı yıl İran'ın onur karesi olarak da Arabistan'da düzenlenen yarışmaya katıldı ve gür ve güzel sesiyle tüm dinleyicileri etkiledi. İlk hac ziyaretini daha 16 yaşındayken gerçekleştirdi. Böylece kutsal Mekke topraklarının melekuti ortamında tam ihlasla vardı ve kalbi ilahi aşktan da dolup taştı.
Tahran Radyosu.
Muhsin Hacı Hasani hac farizasının ardından daha bir bilinçlendi. Kur'an-ı Kerim yarışlarında makam kazanma peşinde olmadığını, hedef ve görevinin ise ilahi mesajı dünyaya ulaştırmak olduğunu fark etti. Bu yüzden birkaç yıl Kur'an-ı Kerim yarışmalarına katılmadı ve ülke içinde ve dışındaki törenlerde tilavet etmeye devam etti. Onun manevi ve huzur dolu yüz ifadesi güzel sesiyle birleşince muhatabı daha bir etkiliyordu ve dinleyicileri de manevi bir ortama davet ediyordu. İhlas kokusu tilavetlerinde dalgalanıyor ve Yasemin kokusu gibi insanlara yeni bir can kazandırıyordu.
Erkek kardeşi şöyle diyor, Muhsin'in davranışları ve kelamı Kur'an-ı Kerim'in kelamıyla uyumluydu ve o kendisini Kur'an-ı Kerim elçisi biliyordu. Bu yüzden her zaman metin ve vakurdu. Konuştukları düşünceleriyle aynı ve doğruydu. Hiç abartmadan diyebilirim ki her zaman bir Kur'an-ı Kerim karisine yakışır şekilde davranırdı. Bu yüzden de eğer yaşam tarzının Kur'an-ı Kerim ayetleriyle uyumlu olduğunu söylersem boşuna konuşmamış olurum.
Şimdi hep birlikte Şehit Muhsin Hac Hasani Karger'in İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini huzurundaki tilavetinin bir bölümünü dinliyoruz.
أليماً وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ
Bireysel ve ahlaki özellikleri hakkında herkese sevgi dolu davrandı, herkese ve özellikle sağlık nimetinden mahrum olanlara özen gösterdi söyleniyor. Mahallenin spastik çocuğu Emir'e her zaman hediye ve para verir, onun başını okşar ve ona gülümserdi. Arkadaşları onun her zaman başkaları ile konuşurken çok dikkatli olduğu, gaybet ve dedikodu konuşmalarına da katılmadığını söylüyorlar. Dil ile yapılan günahlardan uzak durur veya gaybete yapılan kişiyi de savunurdu.
Anne ve babası ondan razıydılar. Zira her zaman anne ve babasına saygı duyardı. Onlarla terbiyeli ve saygın şekilde konuşur ve tüm davranışlarının Allah rızasıyla olmasına dikkat ederdi. Arkadaşlarından biri şöyle anlatıyor. Bazen programı uzun sürer ve gece geç saatte eve dönerdi. Araba sesi kimseyi rahatsız etmesin diye kontağı sokağın başında kapatır ve arabayı parka kadar iteklerdi.
Günün birinde Kutsal Meşir kentinde olan İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nin mütevelli heyeti tarafından iyi bir haber aldı. İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde Kur'an-ı Kerim tilavet etmesi ve ezan okuması için davet edilmişti. Muhsin çok sevindi. Ağabeyi şöyle anlatıyor. Muhsin'e öğlen veya akşam ezanı ve Kur'an okumasını seçmesi için öneri yapıldı fakat o sabah namazını seçti ki sabahın bereketlerinden ve o anlardaki ilahi inayetlerinden yararlanabilsin. Kardeşim 3 yıl boyunca İmam Rıza Aleyhisselam'ın hareminde Kur'an-ı Kerim tilavet etti ve sabah ezanı okudu.
Muhsin, Kur'an-ı Kerim hocaları ve ağabeylerinin teşvikleriyle uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarına katıldı ve 2015 yılında Malezya'da düzenlenen yarışmada tilavet dalında birinci olmayı başardı. Şimdi birlikte şehidin bu yarışmadaki tilavetinden bir bölümü dinliyoruz.
İnne evlen nasi bi وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ Oh!
Ağabeyi ve aynı zamanda hocası şöyle anlatıyor. Uluslararası Malezya yarışmaları ardından kıraat için Meşhed kentinin varoş mahallelerinden birine davet edildi. Daha sonraları özel aracı ile oraya gitti ve hiç para almaksızın hatta oradaki muhtaçlara yardım bile yaptığını öğrendim. Evet, Muhsin sadece Kur'an-ı Kerim karisi değildi. Aynı zamanda ilahi ayetlere uyar ve muhtaçları da kendi mal varlıklarından yararlandırırdı.
Muhsin Hacı Hasani kendi web sayfasında Kur'an-ı Kerim'e hitaben şöyle yazıyor. Ey Kur'an-ı Kerim, sana karşı mahcubum. Birileri seni pirinç tanesi üzerine yazmakla sevinirken, bir diğeri seni halı üzerine yazdığı için seviniyor. Biri seni altın üzerinde işlediği için sevinirken, bir diğeri de seni mümkün olan en küçük boyutlarda yayımladığı için seviniyor. Kur'an, sana karşı mahcubum eğer bir festivale dönüşmüşsen. Seni sayfa numarasıyla ezberlemek, seni sondan başa okumak bir beceri mi yoksa bir rekor mudur? Keşke seni ezberleyenler seni zeka yarışmalarının malzemesi yapmasalardı. Ne mutlu kalplerini sana rahle edenlere, seni sanki şu anda onlara nazil olduğun gibi haz ile okuyanlara.
Muhsin mübarek Ramazan ayına büyük ve özel ilgi duyardı ve sanki bu feyz dolu nurani ayda Kur'an-ı Kerim tilavet etmek onu uçurcasına sevindirirdi. Fakat 2015 yılında gittiği hac ise onun melekuti uçuş noktası da oldu. Kabe'nin yanında sanki nura ulaşma ve uçma coşkusu içini yakıyordu. Ve Kabe'den miraca ve yeryüzünden Yüce Allah'ın sıcak bağrına ulaşmak istiyor gibiydi. Ölümcül Mina Farcası'nda Sefa ve Say'dan Yüceliğe ve Zemzem ve Mina'dan cennetin güzel nehirlerine ulaştı. Şehit ünvanı tıpkı değerli bir inci gibi isminin yanına konuldu ve şöyle yazıldı. Kur'an-ı Kerim'in uluslararası karisi Muhsin Hacı Hasani Kargar, Mina hadisesinde şehit oldu. Onun hac menasikindeki son tilavetini hep birlikte dinliyoruz.
Kul in
Kur'an-ı Kerim'in genç karesinin şehadet haberi İranlıların kalbini yeniden yaktı. Onlar ahlaki kemalat ve manevi ve insani faziletlerde eşsiz olan 27 yaşındaki genç bir kareyi kaybettiler. Mutahhar naaşı vatan topraklarına ulaşınca büyük bir kalabalık cenaze törenine katıldı ve Kur'an-ı Kerim'in yetiştirdiği bu çiçek İmam Rıza Aleyhisselam'ın mutahhar türbesinde toprağa verildi. Fakat Muhsin'in ruhu göklerde Kur'an-ı Kerim'in hoş sesi yankılansın diye meleklerin kanatlarına verildi.
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlerle Şehit Muhsin Hac Hasani Karger'in hayatı ve şehadetiyle ilgili konuştuk.
Programımızla ilgili görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabilir, yayınlarımızı da parsley.ir üzerinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hayatımı ve etrafımdakilerin hayatlarını her şekilde değiştiren tüm olaylar arasında o özel gün hala hafızamda tazeliğini koruyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere 1990'larda Bosna halkının yaşadığı trajediyi aktarmak istiyoruz. Bu podcast aynı isimli kitaptan Srebrenica şehri kuşatması ve soykırım sırasında yaşananları anlatan Emir Sulegic'in eserinden uyarlanmıştır. Amacımız bu bölgede yaşanan insanlık dışı vahşeti 30 yıl geçmesine rağmen hala bilinmeyen yönleriyle birlikte ele almak ve bu podcast vesilesiyle dinleyicilerimize aktarabilmektir. Bugün sizlere son saldırıdan bahsetmek istiyoruz. Hayatımı ve etrafımdakilerin hayatlarını her şekilde değiştiren tüm olaylar arasında o özel gün hala hafızamda tazeliğini koruyor. Belki de o günün oldukça normal bir şekilde başlaması ve olup bitenin farkına vardığımda artık çok geç olmasıydı. Çok geç, kanlı ve ölümcül. Her zamanki gibi o gün de işe gitmek için erkenden yola çıktım. Binaya vardığımda sigara içmek için biraz durdum. Erken varmama rağmen binanın avlusundan kalabalık ve gürültülü sesler geliyordu. Binaya girerken bir arkadaşım seslendi. Selamlaştıktan sonra bana kanımı donduran bir haber verdi. Nasir Oric ve bazı üst düzey yetkililer şehri terk etmişlerdi. Nasir Oric'in Srebrenica'yı neden terk ettiği hala halk arasında tartışma konusuydu. Fakat daha sonra bu emri kendilerine o zamanki Genelkurmay Başkanı'nın verdiğini öğrendik. Onun önceden planlanmış bir komplonun parçası olmadığını gösteren bir diğer nokta ise Sırp Hava Kuvvetleri'nin Oric ve beraberindekileri geri getirecek helikoptere saldırması ve helikopterin düşmesiydi. Sırplar gidişlerinden habersizlerdi. Onların Tuzla'ya gitmesinden sadece 7 gün sonra Birleşmiş Milletler askeri gözlemcilerine tuhaf bir talepte bulunuldu. Hollandalı subayların arabuluculuğunda Sırp Cumhuriyeti Ordusu Güvenlik İşleri Başkanı Albay Lubisa Bera Oric ile görüşme talebinde bulunmuştu. Sırp Cumhuriyeti Ordusu'ndan üst düzey bir yetkilinin Srebrenica yakınlarında olması bile başlı başına anormal bir durumdu ve bu görüşme talebi bizim için bir alarm sayılırdı. Beara daha sonra Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Srebrenica'nın düşmesinden sonra Bosnalı Müslümanlara yönelik soykırımı ve toplu katliamları planlamak ve gerçekleştirmekle suçlandı ve tüm ömür boyu hapse mahkum edildi. Nihayet 2017 yılında hapishanede hayatını kaybetti. yarım yamalak bir şekilde organize edilmiş konvoylar Temmuz 1995'te siviller ve Srebrenica askerlerinden oluşarak Tuzla'ya doğru yola koyuldu. Her konvoy birkaç günlük yürüyüşten sonra dağılıyordu. Sürekli Sırp pusullarına ve yorgunluğa maruz kalan insanlar daha küçük gruplara ayrılarak ortak hedeflerine tek başlarına ilerlemek zorunda kalıyordu. Ben o zaman Potoçare'deydim. Hollandalı güçlerin kampında. Kafam karışık ve şaşkındım. Her şey çok hızlı gelişmişti. Tüm şehir 4 gün içinde boşaltılmıştı. Sakinleri ve ortak geçmişleriyle birlikte şehri terk etmişlerdi. Aynı yılın Mayıs ayının sonlarında ve Haziran ayının başlarında Birleşmiş Milletler Askeri Gözlemcileri Ofisi'nde bir gün önce Srebrenica Saraybosna güzergahında yaptıkları gözlemleri içeren devriyelerinin bir raporuna rastladım. Raporda Srebrenica yakınlarında konuşlandırılmış asker, top, mühimmat, kamyonu, Katyusha ve Sa-6 hava savunma sistemlerini taşıyan bir otobüse değiniliyordu. Bu bilgileri gizlice Bosna ordusunun 8. tümenindeki arkadaşımla paylaştım. Daha sonra aynı zamanda Sırpların hareketleri ve Bosna ordusuna saldırıya hazırlandıkları konusunda o dönemde başka raporlar da geldiğini duydum. Fakat bu raporlara yeterince önem verilmemiş gibiydi. Hatta Nazir Oric saldırıdan birkaç gün önce askerlerine gönderdiği mesajda şöyle yazmıştı. Dikkatli olun, büyük bir tencerede bir şeyler pişiyor. Mesele ciddi ama biz daha büyüklerinin üstesinden gelmeyi başardık. Karar verilmişti. Sırplar yakınlarımızda konuşlanmıştı. Belediye yetkililerinin açıklamalarına göre erzak stokları azalmıştı. Birleşmiş Milletler güçleri bildikleri tek şeyi yapıyorlardı. Müzakere etmek. Oricin yokluğunda tüm sorumluluklar kurmay başkanı Ramiz Bečirović'e devredilmişti. Ramiz savaştan birkaç yıl sonra yaşadıklarından dolayı kırılmış ve depresyonda hayatını kaybetmişti. Kriz adamı değildi. Kriz anında karar verme yeteneğine sahip olmayan ihtiyatlı biriydi. 7 Temmuz günü Sırpların son saldırısı başladığında felaketin önündeki tüm engelleri kalkmıştı. O ilk gün güneydeki ön hatlarımız çöktü. Destek hatları da yoktu. Askerlerin direnişi ise yetersizdi. Yeterince mühimmatımız yoktu. Hatırladığım bir haberciydi. Üst katında posta binasının bulunduğu karargaha el bombası istemek için gelmişti. Fakat el bombası kalmamıştı. Karargahın birkaç üyesi kemerlerine takılı el bombalarını ona verdi. Ama bu yeterli değildi. Köy sakinleri omuzlarında bohçalarıyla şehre giriyorlardı. Yakın şehir girişinden piyade birliklerinin çatışma sesleri duyuluyordu. 282. Alay Komutanı sorumlu olduğu bölgeyi tekrar ediyordu. Çevreliyiz, yardıma ihtiyacımız var. Ramiz ise hattın diğer ucundan dayanın, kuvvetler yakında orada olacak diyordu. Ve birdenbire hattın diğer ucundan ses kesildi.
Thank you.
Ertesi gün şehrin güney girişlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Şehrin eteklerindeki evlerin sakinleri de evlerini terk etmişlerdi. Sırplar çok yakındı. Birleşmiş Milletler yetkilileri askerlerine silahlarımızı geri verme izni vermedi. Onlara göre silahları teslim etmek, Srebrenica'da silahsızlandırmanın ve Birleşmiş Milletler güçlerinin görevini tamamlamasının sonucu anlamına geliyordu. Ayrıca teslim edilen silahların çoğu kullanılamaz ve bozuktu. Topçu ve tanklar için gerekli mühimmat da yoktu. O gece 9 Temmuz Birleşmiş Milletler askeri gözlemcileri Potoçari'yi ve Hollandalıların üstüne geri çekilmeye karar verdiler. Ben de tercüman olarak onlarla gittim. Potoçari'ye doğru giderken Sırplar bizi çevredeki tepelerden hedef alıyorlardı. Hollandalıların üstüne vardığımızda neler olduğunu daha yeni anladık. Şehir düşmek üzereydi. Her yerden patlama sesleri duyulmaktaydı. Ertesi gün patronumdan şehre dönmeme izin vermesini istedim. İhtiyacım olan şeyleri ve biraz yiyeceği cebime koydum ve yola çıktım. Yolu zihnime kazımıştım ve tüm zorluklara rağmen kendimi şehre ulaştırdım. Her ne kadar tüm yolu dikkat çekmeden geçmeyi ve Sırplar tarafından hedef alınmamayı başaramamış olsam da sağ salim postane binasına ulaşabildim. Yorgun, ıslak ve kirli de olsam sonunda nispeten daha güvenli bir yere ulaşmıştım. Ofisimiz tamamen harap olmuş ve değerli olabilecek her şey yağmalanmıştı. Askerlerimiz bir karşı saldırı düzenlemişlerdi. Ancak Sırplar çok geçmeden yeni kuvvetlerini devreye sokmuş ve mevzilerini geri almışlardı. Haberleşme dışında her şey alt üst olmuştu. Tankları ilerliyor ve silahlarımız Sırp güçlerine karşı yetersiz ve etkisiz kalıyordu. Mermiler şehre yağıyor, hastanede yatan yaralıların sayısı her geçen dakika artıyordu. Hastaneye gittim, gördüklerimi telsizle merkeze bildirdim. Hava kararırken Srebrenica'nın düşüşü herkes için aşikar olmuştu. Gün batımına yakın büyük bir insan kalabalığı Potoçari'ye doğru yola koyulmuştu. İnsanlar sadece şehri terk etmek istiyorlardı. Varış noktasının hiçbir önemi yoktu. Tek hedefleri bu şehirden kaçabilmekti. Mecburen ben de kalabalığın peşinden gittim. 20 dakika boyunca kalabalıkla birlikte yürüdükten sonra arkama döndüm ve arkamda 3 İngiliz özel hava servisi mensubunun bulunduğu beyaz bir cipi gördüm. Birkaç ay önce bölgeye gelen bu kişiler tüm günü cephede geçirmiş ve uçaklarının gelmesini bekliyormuş. Durduklarında ben de onlarla birlikte arabaya bindim. Hollandalıların üstüne inanılmaz bir hızla ilerlediler. Sırpların mermilerinin bize isabet etme şansı çok azdı ve sağ salim üste ulaşabildik. 2 gün sonra yani 11 Temmuz gecesi Sırp ordusu Potoçari'ye giderek insanları kuşattılar. Kampa girmek ve kampta Bosna ordusundan herhangi bir üyenin saklanmadığından emin olmak istiyorlardı. Hollandalı askerlere de silahlarını teslim etmelerini emrettiler. Birkaç Sırp subay tavana kadar mülteci ile dolu salona girdiğinde kadınlar korkudan çığlık atıp bayıldılar. Çocukların ağlama sesleri yankılanıyordu. Toplantının sonucu şu şekildeydi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Kızıl Haç temsilcileri, Birleşmiş Milletler güçlerinin askeri eşliğinde sivilleri şehirden tahliye edeceklerdi. Sırp kamyonlarının ve otobüslerinin Potoçarı'ya ulaşması tam 2 saat sürdü. Sivil tahliye konusunda Hollandalı albay ve Sırp generaller arasında tartışmalar yeniden başladı. Müzakerelerin sonucunda Sırp askerleri yerine Hollandalı güçlerin şehirden tahliye ve sivilleri otobüslere yönlendirmeyi organize edeceği kararlaştırıldı. Tahliye yaralılar ve hastane personeliyle başladı. Gerçekten kaç gün sonra Potoçarı'yı terk ettiğimizi tam olarak hatırlayamıyorum. Sadece 21 Temmuz gününün sıcağı aklımda kaldı. Sonunda biz de arabaya bindik. Tam 10 kişiydik. Camlar dışarıdaki şarapnellere karşı battaniyelerle örtülmüştü. Konvoy Sırbistan sınırındaki bir köprüye doğru ilerliyordu. Yol boyunca kafam karışmış, şaşkın bir haldeydim. Gördüklerimin rüya olup olmadığından emin olmak istiyordum. Evet değerli dinleyicilerimiz, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün sizlere Sırpların Srebrenica'ya düzenlediği sol saldırının nasıl gerçekleştiğini ve bazı etkenlerin Avrupa'nın en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak tarihe geçmesine nasıl yol açtığından bahsettik. Umarız ki bu bölümde de sizlere 1990'ların başında Bosnalı Müslümanlara karşı yapılan ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisini tetikleyen olayları bir nebze de olsa aktarabilmişizdir. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 0136 03 86 82. Ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।